Ayrım 20.
286. Devlet memurlarının hukuksal durumu yasalarla düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle memurlara bazı haklar tanınmıştır. Bu haklar, memurların görevlerini gereği gibi yerine getirmelerini sağlama amacı güder. Memurlara sağlanan haklar arasında, memur hukukunun kendisine aynen uygulanmasını isteme, görev güvenliğinin sağlanması, izin hakkı, aylık hakkı gibi haklar yer alır. Devlet memurlarına sağlanan haklardan bazılarına aşağıda değinilmiştir. 1. Güvenlik hakkı 287. Devlet memurlarının görevlerini belli bir güvenlik ortamında yerine getirmeleri, hem memurlar açısından hem kamu hizmeti yönünden gereklidir. Memurluk bir meslek olarak tanındığına göre, bu mesleğe girenlere belli koşullar altında meslek güvenliğinin sağlanması doğaldır. Devlet Memurları Kanunu bunu açıkça belirtmiştir. Yasalarda belirtilen durumlar dışında, devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz. Madde 18. Bundan başka devlet memurlarına memurlukla ilgili tüm kuralların kendilerine uygulanmasını isteme hakkı da tanınmıştır. Bu da memur güvenliğinin bir parçasıdır. 2. Hizmet hakkı 288. Memurlar için devlet hizmetinde çalışmak hem ödev hem haktır. Memurların çalışma hakkı, kendi sınıfı içinde kazanılmış hak derecesiyle herhangi bir görevde çalışabilmesidir. Memurlar belli bir görevde çalışma hakkına sahip değildirler. Memurun göreceği hizmeti, hizmet yerini, hizmetin gereklerine göre yönetim belirler. Madde 76. Devlet Memurları Kanunu, hiçbir memurun sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamayacağı ilkesini benimsemiştir. Böyle olmakla birlikte, yasa yönetime, memurları meslekleriyle ilgili sınıftan genel yönetim sınıfına ya da genel yönetim sınıfından meslekleriyle ilgili sınıfa geçirebilmek yetkisini de tanımıştır. Madde 71. Bundan başka yönetim, görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık derecesiyle memurları en az bulundukları kadro derecesine eşit, kurumun merkez ya da taşradaki kadrolarına naklen atayabilir. Buna karşılık bazı kamu görevlilerinin belli bir görevde bulunma hakları vardır. Bu ayrık bir durumdur. Hizmetin niteliğinden çıkmaktadır. Bunlar daha çok Devlet Memurları Kanunu'nun dışında kalan Danıştay üyeliği, Sayıştay üyeliği, üniversite öğretim üyeliği gibi görevlerdir. 3. Dava hakkı 289. Devlet Memurları Kanunu konuya açıklık getirme yönünden memurlar içinde dava ve şikayet hakkının bulunduğunu belirtmiştir. Bu yasaya göre memurlar, üstleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan yönetsel eylem ve işlemlerden dolayı şikayet etme ve dava açma hakkına sahiptir. Madde 21. Bilindiği gibi, anayasa yönetimin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu belirtmiştir. Bu kural, yerli yabancı tüm gerçek kişileri ve tüzel kişileri içine aldığı gibi, memurları da içine alır. Devlet memurları da kendi kurumlarına karşı kişisel hak ve çıkarlarının etkilenmesinden dolayı dava açabilirler. Üstlerine gerek kişisel gerek yönetimin işleyişiyle ilgili konularda şikayette bulunabilirler. Şikayetler söz veya yazıyla en yakın üstten başlayarak sıraya uygun olarak yakınılan üst atlanarak yapılır. Memurların topluca yakınmaları yasaktır. Madde 26. 4. İzin hakkı 290. Çalışma saatleri içinde işinin başında bulunma durumunda olan memura izin hakkı tanınmıştır. Memurlara tanınan izinler, yıllık izin, sağlık izni, hastalık izni, aylıksız izin olmak üzere 4 türdür. Bir de bunlara öğrenim izni eklenebilir. 291. Yıllık izin. Her memurun yıllık dinlenme izni vardır. Devlet Memurları Kanunu yıllık izin süresini memurların hizmet sürelerine göre düzenlenmiştir. Hizmet süreleri 10 yıla kadar olanlara 20 gün, 10 yıldan çok olanlara 30 gün yıllık izin verilebilir. Madde 102. Yıllık izinler üstün uygun bulacağı zamanlarda toptan ya da parça parça kullanılır. Öğretmenler yaz tatiliyle dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara ayrıca yıllık izin verilmez. 291 Taksim A. Sağlık izni. Radyoaktif ışınlara karşı kalan devlet memurlarına yıllık izinlerine ek olarak bir aylık sağlık izni verilir. Bu izin, Devlet Memurları Kanunu tarafından getirilmiş yeni bir izin türüdür. Madde 103. 292. Mazeret izni. Mazeret izinleri iki kümede toplanır. Birinci kümede yer alan mazeret izinlerinin neler olduğu ve süreleri yasayla saptanmıştır, takdire bırakılmamıştır. Buna göre kadın memurlara doğumdan önce 3 hafta, doğumdan sonra 6 hafta, 6 haftadan sonra 6 ay süreyle de günde 1,5 saat emzirme izni, erkek memura karısının doğumunda 3 gün, kendisinin ya da çocuğunun evlenmesinde anasının, babasının, eşinin, çocuğunun ya da kardeşinin ölümünde 5 gün mazeret izni verilir. İkinci kümede yer alan mazeret izninin hangi durumlarda verileceğinin süresinin takdiri yönetime bırakılmıştır. Bunların yıllık toplamı 10 günü geçemez. Mazeret izni vermeyi atamaya yetkili üst, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, yurt dışındaysa dış temsilciliklerin başları yetkilidir. Madde 104. Mazeret izni zorunlu durumlarda 10 gün daha uzatılabilir. Bu takdirde ikinci kez alınan izin yıllık izinden düşülür. 293. Hastalık izni. Hasta memurlara hizmet sürelerine göre 6 aydan 18 aya kadar hastalık izni verilir. Örneğin 10 yıla kadar hizmeti olanlara 6 aya, 10 yıldan çok hizmeti olanlar 12 aya, verem, kanser gibi uzun süreli hastalıklarda 18 aya kadar izin verilir. Zorunlu durumlarda bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da memur iyileşmezse memur hakkında emeklilik işlemi yapılır. Madde 105. Devlet Memurları Kanunu, görevlerinden dolayı saldırıya uğrayanlarla, görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı kazaya uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan memurları, hizmet süreleri ne olursa olsun iyi oluncaya kadar izinli saymaktadır. 294. Aylıksız izin. Memurlara yasanın belirttiği zorunluluk hallerinde aylıksız izin verilebilir. Madde 108. Aylıksız izin verilebilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır. A. Memurların bakmaya mecbur olduğu ya da eşlik etmediği takdirde yaşamı tehlikeye girecek yakın akrabalarından birinin ağır bir kaza geçirmesi ya da önemli bir hastalığa tutulması durumunda en çok 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu süre 6 ay daha uzatılabilir. B. 10 hizmet yılını tamamlamış olan memurlara bir defada kullanılmak üzere 12 aya kadar aylıksız izin verilebilir. C. Doğum yapan memurlara en çok 6 aya kadar. D. Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen memurların eşlerine en çok 4 yıla kadar. E. Yurt içine veya yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine en çok 4 yıla kadar. F. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar görev yeri saklı kalmak üzere askerlik süresince izinli sayılır. 5. Aylık hakkı. 295. Memurlara tanınan önemli mali hak memur aylığıdır. Memur aylığı hem adaletli hem de yeterli olmalıdır. Anayasanın 55. maddesinde genel olarak çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli önlemlerin devlet tarafından alınacağı kuralı yer almıştır. Anayasanın bu genel kuralı devlet memurlarına ödenen aylığın niteliğini göstermesi yönünden ilgi çekicidir. Esasen Devlet Memurları Kanunu da aylığı şöyle tanımlamıştır. Aylık, bu kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen devlet memurlarına hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade eder. Madde 147. Kamu kesiminde ödenen aylıkların özel kesimdekine yakın olması gerekir. Özel kesime göre çok düşük bir ödeme kamu kesimindeki yetenekli görevlilerin özel kesime kaymasına neden olur. Bu durum kamu hizmetlerinin hem maliyetini artırır hem de niteliğini düşürür. Aylığa hak kazanabilmek için memurun işe başlaması gerekir. Devlet Memurları Kanunu'ndan önce yürürlükte olan kurallara göre işe başlamayı izleyen ay başından itibaren memur aylığa hak kazanırdı. Haksızlığa yol açan bu durumu Devlet Memurları Kanunu değiştirmiştir. Buna göre bir göreve açıktan aday ya da asli memur olarak atananlar göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Madde 165. Devlet memurlarına aylıkları her ayın 15'inde peşin olarak ödenir. 6. Yolluk hakkı. 296. Memurların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında geçici olarak görevlendirilmeleri ya da görev yerlerinin değiştirilmesi durumunda memurlara aylıklarından başka harcırah kanunu ve bütçe kanunu uyarınca yolluk ödenir. Madde 177. Yolluk gündelikle gerçek yol giderlerini kapsar. Özellikle yurt içi görevlendirmelere ait yolluklar yeterli olmaktan, memurun gerçek gereksinmesini karşılamaktan çok uzaktır. Bugün kamu hizmeti görmeye giden memur, verilen yolluğun yetersizliği yüzünden cebinden para harcamak zorunda kalmaktadır. 7. Diğer sosyal haklar. 297. Devlet memurları kanunundan önce de memurlara emeklilik, tedavi, çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımı gibi bazı sosyal haklar ve yardımlar sağlanmıştı. Devlet memurları kanunu, memurlara sağlanmış olan sosyal hak ve yardımların alanını genişletmeyi öngören bazı kurallar koymuştur. Fakat bunların gerçekleştirilmesi yeni düzenlemeler yapılmasına bağlıdır. Devlet memurlarına tanınan sosyal haklardan ve yardımlardan bazılarına aşağıda değinilmiştir. 298. Tedavi yardımı. Devlet memurları kanunu daha önce yalnız memurlara tanınmış olan tedavi hakkını, memurların eşlerini ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarını da içine alacak biçimde genişletmiştir. Buna göre devlet memurları ile eşlerinin ya da bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının tedavileri devlet tarafından parasız olarak yapılır. Gerektiğinde bunlar tedavileri için yurt dışına da gönderilebilir. Bunların yol ve tedavi giderleri memurun kurumu tarafından ödenir. Madde 209. 299. Aile yardımı ödeneği. Devlet memurları kanununun getirdiği sosyal haklardan biri de aile yardımı ödeneğidir. Memurlara her ay aylıkları ile birlikte gelir getirici bir işte çalışmayan eşi ve çocuklar için aile yardımı ödeneği ödenir. Madde 202. Aile yardım ödeneğinin bir parçasını oluşturan çocuk zammı, devlet memurları kanunundan önce uygulanmaya konmuş bir yardımdır. 300. Doğum ve ölüm yardımı. Memurlara tanınmış olan doğum ve ölüm yardımları, devlet memurları kanunuyla yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere doğum yardımı yapılır. Madde 207. Memurun ölümü durumunda en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil iki katı tutarında memur olmayan eşiyle aile yardım ödeneği alan çocuğun ölümü durumundaysa bir aylık tutarında ölüm yardımı yapılır. Madde 208. Doğum ve ölüm yardımları hiçbir vergi ve kesintiye uğramadan hemen saymanlarca ödenir. Bu yardımlar borç için haczedilemez. Ölen memurun cenaze giderleri memurun kurumunca ödenir. Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan memurun ya da eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun ya da ana ve babasının yurt dışında ölümü durumunda cenazenin yurda getirilmesi giderleri yine memurun kurumu tarafından karşılanır. 8. Memurların değerlendirilmesi. Dipnot: D. Canman, Personelin Değerlendirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkiye'de Kamu Personelinin Değerlendirilmesi 1993. 1. Değerlendirmenin amacı. 301. Değerlendirme, memurun görevindeki başarısı konusunda bir yargıya varmadır. Değerlendirme hem yönetim hem memur yönünden önem taşır. Değerlendirme, bir yandan memurla ilgili birçok kararların alınmasında, örneğin memurun yükseltilmesinde, görev yerinin değiştirilmesinde bir araç olarak kullanılır. Diğer yandan, değerlendirme memura durumunu saptama, aksayan yönlerini düzeltme olanağı verir. Devlet Memurları Kanunu, değerlendirme konusunda yaptığı düzenlemeye göre, memurların yeteneklerinin saptanmasında, kademe ilerlemesinde, derece yükselmesinde ya da hizmet ilişkisinin kesilmesinde değerlendirme bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Madde 111. Memurların değerlendirilmeleri sicil üstleri tarafından yapılır. 2. Sicil raporları ve etkileri. 302. Sicil üstleri, belli zamanlarda düzenleyecekleri sicil raporlarında, memurların yeteneklerini not esasına göre değerlendirirler. Madde 113. Sicil raporlarında memurların genel durum ve davranışları yönünden de olumlu ve olumsuz nitelikleri, kusur ve eksiklikleri konusunda görüşlerini belirtirler. Sicil raporlarının biçimi taşıyacağı sorular, düzenleme zamanı, sicil raporlarını itiraz ve itirazı inceleyecek yerler genel bir yönetmelikle belirlenir. Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 100 üzerinden 60 ve daha yukarı olanlar olumlu sicil almış sayılırlar. Madde 119. Olumlu sicil almanın sonucu genel olarak yükselmedir. Uygulamadaki değerlendirme sistemi genellikle kişinin yükselmeye hak kazanıp kazanmadığını saptamaya yöneliktir. Olumsuz sicil alanların durumuna gelince bu durum memurun yükselmesini önleyeceği gibi belli koşullar altında ya görev değiştirmesine ya da memurluktan çıkarılmasına neden olabilir. İki kez üst üste olumsuz sicil alan memur başka bir sicil üstünün emrine atanır. Memurun bu kez de olumsuz sicil alması durumunda memurlukla ilişkisi kesilir. İlişiği kesilen memura emeklilikle ilgili kurallar uygulanır. Madde 120. 9. Memurların ücret rejimi ve yükselmeleri. 1. Devlet Memurları Kanunu'na göre ücret rejimi 303-308. Devlet Memurları Kanunu uzun yıllar uygulanmış olan barem rejiminin aksayan yönlerini gidermek ve yeni bir ücret sistemi getirmek istemiştir. Devlet Memurları Kanunu'nun getirdiği yeni ücret rejiminin özellikleri arasında memurlara tek ücret ödenmesi, ücretlerin açıklık kazanması, ödenen ücretlerde denklik sağlanması, ücretlerin değişen katsayıya göre saptanması gibi özellikler yer alır. 309. Tek ücret. Barem kanunu döneminde şikayet edilen konulardan biri, memurlara asıl aylıkları dışında yapılan çeşitli yan ödemelerdir. Bunların dışında vekalet ücreti, ek görev ücreti, fazla çalışma ücreti gelmekteydi. Aslında ek bir görevin yapılması zorunlu olduğu durumlarda bu gibi görevler karşılığı olarak yapılması gereken yan ödemeler zamanla anlamlarını yitirmiştir. Bu yan ödemeler ek hizmet görülsün ya da görülmesin memurlara aylıklarına ek olarak ödenen bir para durumuna gelmiştir. Bunun yanında ücret sisteminin bozukluğunu gidermek için tazminat yoluna geniş bir biçimde başvurulmuştur. Devlet Memurları Kanunu, memurun çalışma saatlerinin bütününün tek bir ücret karşılığı olarak kadro görevi için kullanılması ilkesini benimsemiştir. Bu amaçla ek görev, vekalet ücreti, fazla çalışma ücreti gibi ek ödemeler kısıtlanmıştır. 310. Ücret açıklığı. Devlet Memurları Kanunu'nun getirdiği ücret rejiminin bir diğer özelliği de, memura ödenen paraların ve sağlanan yan ödemelerin tam bir açıklık içinde saptanmış olmasıdır. Memura bu yasada gösterilen mali haklar dışında ücret ödenmemesi ya da çıkar sağlanmaması ilkesi benimsenmiştir. Bu yolla ücret aleniliği ilkesi gerçekleştirilmek istenmiştir. 311. Ücretlerde denklik. Kamu kuruluşlarında çalışmakta olan bütün görevlilere mali haklar açısından benzer bir rejimin uygulanmasına çalışılmıştır. Eski rejimdeki barem içi, barem dışı, yevmiyeli gibi çeşitli statülerle görevli kullanma olanağı ortadan kaldırılmış ve mali statüleri birleştirilmiştir. Öte yandan devlet memurları kanununun kapsamına girmeyen kuruluşlarda bile, örneğin yerel yönetimde, kamu iktisadi kuruluşlarında mali hükümler yönünden bir paralellik sağlanmaya ve böylece ücrette denklik ilkesinin gerçekleştirilmesine çalışılmıştır. 312. Gösterge tablosu. Devlet Memurları Kanunu, barem kanundaki sisteme benzer 15 derecelik bir gösterge tablosu getirmiştir. Kanunda öngörülen bütün sınıflara bu tablo uygulanmaktadır. Gösterge tablosunda her derecenin başlangıç ve bitimini gösteren sayılar ve ara kademeler yer almaktadır. Madde 43. Devlet memurlarının en az ve en çok aylık dereceleri, kural olarak öğrenim türüne ve öğrenim süresine göre saptanmaktadır. Buna göre, örneğin ilkokulu bitirmiş olanlar 15. dereceden başlayıp 7. dereceye, ortaokulu bitirmiş olanlar 14. dereceden başlayıp 5. dereceye, lise öğrenimi yapmış olanlar 13. dereceden başlayıp 3. dereceye, yüksek öğrenim yapmış olanlarsa 10. dereceden başlayıp 1. dereceye kadar yükselebilirler. Madde 36. 313. Değişen katsayı. Devlet Memurları Kanunu'nun getirdiği önemli değişikliklerden biri de değişen katsayı esasını kabul etmiş olmasıdır. Madde 154. Eski rejimde esnekliğin mevcut olmaması, aylıklara sık sık zam yapılması sonucunu doğurmuş ve bu zamlar hızla değişen fiyat artışlarını izleyemediği için ücret sistemini bozan yan uygulamalara yol açmıştır. Yeni rejimde devlet memurlarına uygulanacak katsayı, ülkenin ekonomik gelişmesi, genel seçim koşulları ve devletin mali olanakları göz önünde bulundurularak her yıl bütçe yasasıyla saptanır. Meclisçe saptanan katsayı da bütçe yılının ikinci yarısı için değişiklik yapabilme yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilmiştir. Böylece yıl içinde ekonomik koşullarda meydana gelecek değişikliği katsayıya yansıtma olanağı hükümete tanınmıştır. Memurların aylıkları gösterge rakamı ile bütçe yasasında saptanan katsayının çarpılması sonucunda bulunur. 314. Ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı. Devlet Memurları Kanunu'nda zaman zaman yapılan değişikliklerle tek ücret ve açık ücret ilkesi bozulmuştur. Devlet Memurları Kanunu'yla gerçek anlamda bir sınıflandırmaya gidilemediği için bir yandan bu boşluğu doldurma, bir yandan da kamu görevlilerinin ücretlerini iyileştirme gereksinimi çeşitli adlar altında ek ödeme ve tazminat verme yolunu açmıştır. Hemen belirtelim ki, kamu görevlilerinin ücretlerini, her iyileştirme çabası, iyileştirmek için yeni yollar aranması, hem sistemi yozlaştırmakta hem de karmaşık bir duruma getirmektedir. Bazı görevliler için ek gösterge yoluna gidilmiştir. Madde 43. Aylık gösterge sistemi esas itibariyle öğrenim ve kıdeme dayandığı için aylık gösterge sisteminin hizmet ilişkisi kurulamamış, hizmetin önemi, yetki ve sorumluluk gibi etmenler ek gösterge sistemiyle sağlanmak istenmiştir. Ek göstergeler, memurun bulunduğu sınıf ve görev ve derece dikkate alınarak saptanmaktadır. Ek göstergeler, başlangıçta yalnız genel idari hizmetleri sınıfı için öngörülmüşken, zamanla mülki idari amirliği sınıfı, milli istihbarat sınıfı ve daha sonra da diğer sınıflara az da olsa yayılmıştır. Ek göstergeler, aylık gösterge sayısının bir eklentisi durumuna gelmiştir. Tüm memurları kapsayan, aylık gösterge iki niteliği taşıyan, taban aylığı ve kıdem aylığı yoluna da gidilmiştir. Memurlara 1000, gösterge rakamının kat sayıyla çarpılması sonucu bulunacak miktarda, taban aylığı ve hizmet yıllarına göre değişen göstergelerin kat sayı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarda kıdem aylığı ödenir. Taban aylığı kat sayısı, aylık ve kıdem aylığı için saptanan kat sayıdan farklı olabilir. 315. Yan ödemeler. Yan ödeme adıyla anılan çeşitli zam ve tazminatlar, ücret sisteminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Yan ödeme deyiminin içine iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, eleman teminindeki güçlük zammı, mali sorumluluk zammı, özel hizmet tazminatı, eğitim ve öğretim tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, lojman tazminatı, yabancı dil tazminatı gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler girmektedir. Yaygın hale getirilen yan ödeme sistemi, ek göstergeler gibi konuş amacından uzaklaşmış, genel ücretin bir parçası haline gelmiştir. 2. Kademe ilerlemeleri. 316. Görevinde veya rütbesinde herhangi bir değişiklik olmadan, memurun belli bir hizmet süresini doldurması ve yeteneğini göstermesi durumunda aylıkça ilerlemesine Devlet Memurları Kanunu kademe ilerlemesi demektedir. Bu çeşit ilerlemeye yatay ilerleme de denir. Yasanın öngördüğü koşulları yerine getiren memur için aylıkça ilerleme bir haktır. Yönetimin bu konuda herhangi bir takdir yetkisi yoktur. Devlet Memurları Kanunu'na göre madde 64, devlet memurunun kademe ilerlemesi için 3 koşulun gerçekleşmesi gerekmektedir. A. Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olması. B. O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması. C. Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması. Bu 3 koşulun yerine getirilmesi durumunda memur kademe yönünden ilerler. Kademe ilerlemesi koşulunu yerine getiren memurlar, herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmadan kademe ilerlemesi yaparlar. Kademe ilerlemesine hak kazanmayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onayla belirlenir. Benimsenen bu yöntemle memurların kademe ilerlemesi kolaylaştırılmış, kademe ilerlemesi yapamayacakların belirlenmesi yoluna gidilmiştir. Madde 65. 3. Derece yükselmesi. 317. Derece yükselmesinin koşulları. Derece yükselmesinde memur bulunduğu hiyerarşi içinde ilerler ve bulunduğu dereceden bir üst dereceye geçer. Buna rütbe yükselmesi yahut dikey yükselme denir. Derece yükselmesinde memurun görev ve sorumluluğunda bir değişiklik, bir artış olur. Devlet Memurları Kanunu'na göre madde 68, memurun derece yükselmesi için aşağıda sıralanan koşulların gerçekleşmesi gerekir. A. Üst derecede boş bir kadronun bulunması. B. İçinde bulunduğu derecede bir yılı üçüncü kademede olmak üzere 3 yıllık bekleme süresini doldurması. C. Üst derece kadronun verildiği görevin gerektirdiği niteliklere sahip olması. D. Sicil yönünden bir üst dereceye yükselebilecek durumda olması gerekir. Üst derece boş kadro olmaması nedeniyle derece yükselmesi yapamayan memurlar, kazanılmış hak aylıklarını aşmamak üzere bulundukları kadroda bir üst dereceye yükselebilirler. Bu derece yükselmenin özüne ters düşen bir düzenlemedir.